Ayrım 31, sayfa 253. Atatürk, borç faiz sarmalıyla iliklerine kadar sömürülüp çöken Osmanlı'nın yerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin mümkün olduğunca borç almadan kalkınmasını sağlayacak tamamen milli bir ekonomik düzen kurmuştur. Atatürk'ün bu milli ekonomik düzeninin kalbi İş Bankası'dır. Bir taraftan Osmanlı borçlarını ödemek, diğer taraftan yabancı şirketlerin elindeki varlıkları millileştirmek, öteki taraftan da ülkenin dört bir yanında küçük büyük sanayi kuruluşları yaratmak için paraya, sermayeye ihtiyaç vardır. İş Bankası, Falih Rıfkı Atay'ın anlattığı tüm eksiklerine, yanlışlarına rağmen, yoktan var edilen bir ülkenin yoktan var edilen bir bankası olarak önemli bir işlev görmüştür. Sonuçta Hindistan'dan gelen paranın kalanıyla İş Bankası'nın kuruluşuna katkıda bulunduğu için Atatürk'ü eleştirmek değil, ona teşekkür etmek gerekir. Atatürk'ün 2307 sayılı özel kanunu. Gördüğüm şu, mal, mülk ve para Atatürk'e ağırlık vermiştir. Atatürk bu ağırlıktan kurtulmak için daha 1927 yılında çiftliklerinin gelirlerini fiilen CHP'ye bırakmıştır. Çünkü o dönemde henüz partinin devlet bütçesinden ödeneği yoktur. Atatürk bir taraftan yeni Türkiye'yi kuran, diğer taraftan bir tür siyaset okulu olan CHP'nin mümkün olduğu kadar güçlenmesini istemiştir. Atatürk daha 1933 yılında bütün mal varlığını hazineye bırakmak istemiş, ancak medeni kanundaki mahfuz hisse nedeniyle üzerindeki malların bir kısmını mirasçılarına bırakma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Atatürk bu zorunluluktan kurtulmak için dünyada benzerine rastlanılmadık bir şekilde özel kanun çıkarttırmıştır. Yani Atatürk mal varlığının tamamını özel kanunla devlete, millete bırakmıştır. Atatürk tüm mal varlığını önce partisine, sonra hazineye bırakmak istediğini söyleyince Hasan Rıza Soyak bunun medeni kanuna göre imkansız olduğunu, mirasçıların mahfuz hisseleri bulunduğunu belirterek itiraz etmiştir. Bunun üzerine Atatürk her neyse bir çaresini bulmalı ve mutlaka istediğim gibi bir vasiyetname yapmalıyız. Sen bu işle meşgul ol diyerek Hasan Rıza Soyak'ı bu işi halletmekle görevlendirmiştir. Büyük hukukçulardan Saruhan Milletvekili Mustafa Fevzi Efendi, Paşa Hazretleri için hususi bir kanun çıkartmaktan başka çare bulamadım diye bir yol gösterince, Atatürk gerekli adımları attırıp, kendisi için aşağıdaki özel kanunu çıkarttırmıştır. Kabul tarihi 12 Haziran 1933. Kanun No. 2307. Madde 1. Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin Kanun-u Medeniye'nin 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir. Madde 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3. Bu kanunun hükümlerini icraya icra vekilleri heyeti memurdur. Bu kanunun çıkarıldığı tarihte Atatürk'ün henüz herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığı, ruhen ve fiziken sapasağlam olduğu da göz ardı edilmemelidir. 12 Haziran 1933 tarihli bu özel kanundan sonra kağıt üzerinde banka hesabında görünmesine karşılık aslında Atatürk'ün artık bir dikili ağacı yoktur. Tekrarlıyorum. Atatürk, İş Bankası'nda 2 numaralı hesapta değerlendirdiği Hint Müslümanlarının yardım paralarından kalan 75 bin lirayı, örnek çiftliklerin gelirlerini ve Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı 900 bin lirayı kendi malı olarak görmemiş, dolayısıyla milletin malının mirasçıları arasında kız kardeşi, kardeşin olabilecek çocukları, evlatlıkları, medeni kanunun öngördüğü oranda paylaşılmasını önlemek için bu özel kanunu çıkarttırmıştır. Böylece hem millet malını korumuş hem de dürüstlüğünü göstermiştir. Devlet hizmetine soyunacaklara bir ders vermiştir. Dünya mal mülk sahibi olmak için özel kanun çıkaran devlet adamlarını çok görmüştür de Atatürk'ten başka tüm malını mülkünü milletine bağışlamak için özel kanun çıkaran başka birini daha görmemiştir. Atatürk'ün çiftlikleri hazineye bağışlaması. Atatürk'ün gelirlerine el sürmese de çiftlik mal mülk sahibi olması bazı dedikodulara neden olmuştur. Bu durum Atatürk'ü bir hayli üzmüştür. Atatürk bir gün çiftlikteki Marmara Köşkü'nde kendi hayatını ve fikirlerini sembolik bir şekilde anlatan Münir Hayri Egeli'ye yazdırdığı Bay Önder piyesinin düzeltmelerini yaparken piyeste kendisini temsil eden Bay Önder'in ömrünün sonunda bütün mal varlığını dağıtması gerektiği bölümüne gelince ayağa kalkarak pencereden çiftliğe doğru bakıp şunları söylemiştir. Bazı kör kafalılar benim bu çiftlikleri kurmamı dünya hırsına atfediyorlar. Ben parayı ne yapayım? Malı ne yapayım? Öldükten sonra elbet millet gömüldüğüm çukurun üzerine bir taş diker. Örnek olmayı da düşünebilirim ama bütün varımı yoğumu Halk Partisi'ne bırakacağım. Bu parti benim fikirlerimi benim bıraktığım parayla daha iyi ve daha kolay yapabilir. Atatürk daha sonra bakışları çiftlik arazisinin yeşil derinlerinde kaybolmuş biçimde Münir Hayri Egeli'ye irticalen şu satırları yazdırmıştır. Bay Önder, her tek bir ödev içindir, gelir gider. Belki bilmez borcu nedir, yalnız onu öder. Beyler, sizi buraya şunun için çağırdım. Çağlardan beri sinerler benim izimde yer yer. Dolaştınız, savaştınız, nice sarp dağ aştınız. Koştunuz, atıldınız, bu ülkü gezisine hepiniz katıldınız. Sizi yönlendirmek için nem var nem yoksa bugün sizlere veriyorum. Haznem sizindir bütün, topraklarım sizindir. Yerimi, otağımı önünüze seriyorum. Aradan çok zaman geçmeden gazeteler Atatürk'ün çiftliklerini CHP'ye hediye ettiğini yazmıştır. Atatürk 1927'de CHP'ye bıraktığı örnek çiftliklerini 1937 yılında hazineye bırakmaya karar vermiştir. Atatürk 1937 yılı Mayıs ayında Paris yolculuğundan apar topar geri çağırdığı Hasan Rıza Soyak'a İnönü ile görüştükten sonra çiftlikleri bütün tesis ve varlıklarıyla hazineye hibe etmeye kati karar verdiğini söylemiş ve Soyak'a şu talimatı vermiştir. Sen bu akşam Ankara'ya git. Mevcudu tespit edip bir listesini yap. Ayrıca başvekilliğe tarafımdan bir mektup hazırla. Burada mektubun esaslarını dikte etti. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün belirlediği esaslara uygun olarak bir vesiyet mektubu yazıp Trabzon'daki Atatürk'e sunmuştur. 12 Haziran 1937'de bir başbakanlık tezkeresiyle meclise sunulan bu vasiyet mektubuna göre Atatürk, ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mıntıkalarında da mümasilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müspet iş sahasından alan bu müesseselerin ziraat usullerini düzeltme, ihtislatı arttırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hayata geçirilmesinde birer örnek olacakları kanaatiyle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarıyla beraber hazineye hediye ediyorum diyerek çiftliklerini bütün taşınır taşınmaz mallarıyla ve gelirleriyle hazineye bırakmıştır. 2 gün sonra Cumhuriyet'te Yunus Nadi, Atatürk bize her yerde ve her şeyde örnek oluyor adlı başyazısında şöyle demiştir. O bu çiftlikleri hiçbir zaman benimsememişti. Evvelce onların partiye ait olduğunu ifade edip duruyordu. Şimdi parti ile hükümet ve devletin aynı şey olmak derecesine yükselmiş olmasından dolayı çiftlikleri doğrudan doğruya memlekete verip hükümetin tasarruf ve idaresine bırakmıştır. Atatürk'ün bağışı üzerinde Büyük Millet Meclisi'nde 13 milletvekili yaptıkları konuşmalarla Atatürk'e teşekkür etmişlerdir. Milletvekillerinden Refik Saffet İnce'nin konuşmasına kulak kabartalım. Çok ahlaki ve hakikaten bugün yaşayanlara ve yarın yaşayacaklara verilmiş eşsiz yeni bir ders karşısında bulunuyoruz. Bunun hocası Atatürk, talebesi de bugün bizleriz fakat her zaman bu milletin evlatları olacaktır. Atatürk çiftliklerini, fabrikalarını bizim gibi bir mülk olarak görmüyor. O mülkü dahi bizim tanımadığımız gibi şahsiyetimizin muhafazası için bir vasıta değil, milletine icabında fayda vermek için toplanılmış, meydana getirilmiş bir vasıta olarak kullanıyor. Sanırım yoruma gerek yok. Her şeyi çok açıkça ifade etmiş Sayın İnce. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda, meclisin kararı doğrultusunda Atatürk'e şu teşekkür telgrafını göndermiştir. Memleketin zirai kalkınmasına yardım olmak üzere yıllardan beri bizzat uğraşarak yetiştirdiğiniz çiftlikleri ve içinde bulunan fabrika, hayvanlar, aletlerin, makinelerin ve diğerlerinin tümünü ziraatın gelişimi ve ilerlemesi uğrunda hükümetçe alınmakta olan tedbirlerin başarısını kolaylaştırmak gayesiyle bağışladıkları hakkındaki haber, kamutayda, mecliste, derin heyecan uyandırmış ve duygularının ve derin teşekkürlerinin yüksek huzurunuza sunulmasına ittifakla karar vermiştir. Derin saygılarımla arz ederim. Atatürk bu teşekkür telgrafına, mal varlığı üzerinden Atatürk'e saldıran soysuzlara şamar atarcasına şu kısa yanıtı vermiştir. Yapılan bir vazifedir. Bu arada Başbakan İsmet İnönü de Atatürk'e bir teşekkür telgrafı göndermiştir. Kıymetli eserlerinizin sizin daima refahını düşündüğünüz köylümüze örnek ve okul olarak çok faydalı ve hayırlı olacaklarına imanımız vardır. Büyük Millet Meclisi Ali Cenap bağışınızı heyecanla karşıladı. Milletin hayatı ve varlığı içinde kaynamış olan yüce varlığınızı, hükümetin ve bütün milletin en aziz varlığı saydığını ve en geniş tazim hizlerimle arz ederim. Atatürk'ün İsmet İnönü'nün bu telgrafına verdiği yanıt, onun hazineye bağışladığı örnek çiftlikleriyle aslında neyi amaçladığını gözler önüne sermesi bakımından çok önemlidir. Şöyle diyor Atatürk. Başvekil İsmet İnönü'ye. Hatırlarsınız, Türk köylüsünün Türk efendisi olduğunu söylediğim zamanı. Ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış bir hizmetkarım. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk köylüsüne nacizane olsa da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin yüksek mümessiller heyeti bunu iyi görmüş ve kabul etmişlerse, benim için ne unutulmaz bir saadet hatırasını bana vermişlerdir. Bundan ve çok yüksek zevkle millet, memleket ve cumhuriyet hükümetine yapmaya mecbur olduğum vazifeler karşısında gösterilmiş olan teveccühten, takdirden ne kadar mütehassıs, coşkun olduğumu ifadeye muktedir değilim. Söz konusu olan hediye, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Tüm ömrünü Türk milletine adadığına ilişkin hiçbir şüphe duymadığım Atatürk'ün ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olarak Türk milletine canımı vereceğim demesi benim için çok normaldir. Atatürk bunu çok içten söylemiştir. Ancak burada Atatürk'ün Türk milletine canını vermekten söz etmesinin özel bir nedeni daha vardır. O günlerde gece gündüz Hatay sorunuyla ilgilenmektedir. Gerekirse Hatay'a gidip bir milis gücü kurup Hatay'ı ana vatana katmak için vuruşarak ölmekten söz etmektedir. İşte 1937 Haziran ayı içinde ben icap ettiği zaman Türk milletine canımı vereceğim derken kafasının bir köşesindeki o Hatay davasına gönderme yapmıştır. Atatürk çiftliklerini hazineye bağışladıktan sonra öteki taşınmaz mallarını da elinden çıkarmıştır. 11 Mayıs 1938'de Ankara'da hipodrom ve stadyum çevresindeki arsalarla çarşıdaki bir oteli ve otelin altındaki 6 dükkanı Ankara Belediyesi'ne bırakmıştır. 11 Mayıs 1938'de Ankara'daki Ulus Matbaasını, eşyalarını ve civarındaki bir arsayı CHP'ye bırakmıştır. 2 Şubat 1938'de Bursa Kaplıcalarındaki 34.830 liralık hissesini ve otel bahçesine bitişik köşkünü de Bursa Belediyesi'ne bağışlamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 260.